Ayrım 6. Sayfa 53. Ama 503. gece olunca demiş ki: Tombul çocuğun zebbinin ancak bir fındık iriliğinde olduğunu görerek çok şaşırmış. Ve bunu görünce içinden kederlenmeye ve yapmakta olduğu ovuşturma işini keserek iki elini birbirine çarpmaya başlamış. Genç çocuk tellağın bu denli üzüntüye kapıldığını ve umutsuzluktan yüzünün karmakarışık olduğunu görünce ona "Neyin var senin ey tellak, niçin böyle üzülüyor ve ellerini birbirine çarpıyorsun?" demiş. O da "Ne yazık ki, efendim benim düş kırıklığım ve sızlanmalarım senin üstünedir. Çünkü görüyorum ki sen bir erkeğin başına gelebilecek en büyük felakete uğramışsın. Gençsin, güzel ve tombulsun. Yüzün de bedenin de mükemmel ve nasip dağıtan ancak seçtiklerine verdiği her şeyi sana bağışlamış. Ama zevkler veren gereçten adam akıllı yoksun kılmış. Onsuz erkek, erkek sayılmaz. Zebbi ve onun sağladığı zevkler olmayınca insanın yaşamı neye yarar?" demiş. Bu sözleri duyan vezirin oğlu başını kederle öne eğmiş ve "Amcam çok doğru söylüyorsun ve tam da benim tek derdimin üzerinde düşünmeme neden oldun. Saygın babamdan kalan miras bu denli küçükse onu verimli kılmadığımdan ötürü kusur sadece benimdir. Gerçekten oğlan güçlü bir teke haline gelmesini içini tutuşturan keçilerden uzak kaldıkça nasıl beklersin? Ya da ağaç sulanmazsa gelişir mi? Ben bugüne kadar kadınlardan uzak durdum ve hiçbir arzu beşiğindeki yavruyu uyandırmaya gelmedi. Ama sanıyorum ki şimdi uyuyanları uyandırmanın ve çobanın bastonuna yaslanmasının zamanıdır," diye yanıt vermiş. Vezirin oğlunun bu konuşmasını duyan hamam tella, "Ama küçük parmağındaki tırnağın kadar bile boyu olmayan sopasına çoban nasıl yaslanacak?" demiş. Çocuk, "Bu konuda benim iyi yürekli amcam, senin verimkar yardımına güveniyorum. Gidip serinleme odasındaki peykeye bıraktığım giysilerimi bulup, kemerimdeki altın kesesini alarak bu girişimi sağlayabileceğim bir genç kız bulup getir de onunla ilk denememi yapayım," diye yanıt vermiş. Tellak da "İşittim ve itaat ettim," diyerek onu yanıtlamış ve kerevete giderek keseyi almış ve hamamdan çıkarak söz konusu genç kızı aramaya başlamış. Yolda yürürken kendi kendine, "Bu zavallı çocuk bir zebbin dokunulunca gittikçe büyüyen yumuşak bir şekerleme olduğunu sanıyor ve hıyarın bir günden ertesi güne alabildiğine boylanacağını düşünüyor ya da muzun muz haline gelmeden olgunlaşıverdiğini düşünüyor," diyormuş. Ve bu serüvene gülerek karısını bulmaya gitmiş ve ona, "Ey Ali'nin anası, bilesin ki hamamda 14. günündeki ay kadar güzel bir oğlan çocuğunu ovuşturmaktaydım. Kendisi birinci vezirin oğludur ve mükemmel bir vücudu var. Ama zavallının öbür erkeklerinki gibi bir zebbi yok. Sahibi olduğu şey ancak bir fındık büyüklüğünde. Onun bu durumuna hayıflanınca bana dolu olan bu keseyi vererek babasından kalan fukara mirasını bir anda geliştirecek yetenekte bir kız sağlamamı istedi. Çünkü saf çocuk daha ilk denemede zebbinin bir anda dikilip gelişeceğini sanıyor. Ben de bu paranın evde kalmasının daha iyi olacağını düşündüm. Gelip seni buldum ve benimle hamama gelip bu zavallı çocuğun sonuç almayacağı bu sözde deneyde kendisine yardım etmek üzere karar vermeni istedim. Bu konuda uygunsuz hiçbir şey yok. Sen de hiçbir tehlike ve korku duymaksızın gülerek bir saat oyalanırsın. Ben de dışarıdan ikinizi gözetir ve yıkananların meraklı bakışlarından sizi korurum," demiş. Kocasının bu sözlerini duyunca genç kadın işitip itaat ettiği cevabını vermiş ve ayağa kalkarak süslenmiş ve en güzel giysileriyle donanmış. Zaten hiçbir süsü ve giysisi olmasa da herkesi yolda kendine baktıracak ve tüm yürekleri havalandıracak kadar zamanının kadınları içinde en güzellerinden biriymiş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 504. gece olunca demiş ki, çünkü zamanın kadınları içinde en güzellerinden biriymiş. Tellak böylece karısını hamama götürmüş ve sıcak hamamın mermeri üzerinde onu bekleyen vezirin genç oğlunun yanına sokmuş. Ve onları yalnız bırakarak dışarı çıkıp can sıkıcı kişilerin kapının önünden geçerken başlarını kapıdan yana çevirmelerini engellemek için dikilip durmuş. Ve onlara bu kapının içeriden kapanmış bulunduğunu söylemiş. Genç kadın delikanlıyı görünce onun ay gibi güzelliğiyle büyülenmiş. Oğlan da aynı duygulara kapılmış. Ve kadın kendi kendine, öteki erkeklerin sahip olduğu şeyin onda bulunmaması ne yazık. Çünkü kocamın bana anlattığı gerçekten doğru, yavrusu ancak bir fındık iriliğinde demiş. Ama delikanlının bacakları arasında bulunan uyku halindeki yavru, kadının dokunuşuyla duyarlı hale gelmiş. Onun küçük hali sadece görünüşte böyle olduğundan ve yavrunun uyku durumu babasının kucağındayken tamamıyla içeri çekilen bir türün gereği bulunduğundan yavaş yavaş uyuşuk halinden silkinmeye başlamış. Ve birdenbire bir eşeğin ya da bir filinkine benzer bir belirginlikte gerçekten iri ve güçlü bir görünüm kazanmış. Ve tellağın karısı bir hayranlık çığlığı koparmış. Delikanlının boynuna atılmış. O da yengin bir horoz gibi kadının üzerinde tünemiş. Ve bir saatlik bir sürede bir kez, sonra ikinci bir kez, sonra da üçüncü bir kez kadının içine girmiş. Ve böylece onuncu kez ona sahip olmuş. O da fıkırdayan bir mutlulukla onun altında çılgınca kıpırdayarak inleyip duruyormuş. Hepsi bu kadar. Ve kapının tahtadan kafesi ardında tellak bütün manzarayı görüyor ama halkın önünde utanılacak duruma düşmekten çekinerek gürültü yapmaya ya da kapıyı kırmaya cesaret edemiyormuş. Ve sadece ona bir türlü yanıt vermeyen karısını yarı kısık bir sesle çağırmakla yetiniyormuş. Ona, "Ey Ali'nin anası, dışarı çıkmak için hala ne bekliyorsun? Gün ilerliyor ve beslenmek için göğsünü arayan emzikli çocuğunu unutmuş görünüyorsun," diyormuş. Ama kadın delikanlının altında çabalamalarını sürdürüyor, gülüşler ve soluk soluğa kalmalar arasında, "Yok vallahi, bundan böyle bu yavrudan başkasına süt ya da başka beslenecek şey vermem," diyormuş. Vezirin oğlu da ona, "Ama yine bir ara gidip onu emzirmelisin, sonra hemen geri gelirsin," demiş. Kadın da, "Yeni çocuğunu anasından bir saat bile öksüz bırakmaktansa canım çıksın daha iyi," diye yanıt vermiş. Zavallı tellak karısını böylece elinden kaçırdığını anlayınca ve kendisine dönmemek için edepsizce direndiğini görünce öylesine büyük bir umutsuzluğa ve kıskançlık krizine kapılmış ki hamamın taraçasına çıkmış ve oradan kendini sokağa fırlatarak kafasını patlatmış ve ölmüş. Böylece bu öykü aklı başında olan kimselerin görünüşe aldanmamaları gerektiğini kanıtlamak için söylenmiştir. Ama diye sözünü sürdürmüş Şehrazat, şimdi anlatacağım öykü görünmekte olanın ne denli aldatıcı olduğunu çok daha iyi gösterecek ve başkalarının güdümüne girmenin ne tehlikeli olduğunu belirtecektir. Beyaz var, beyazcık var. İşittim ki ey bahtı güzel şah, adamların içinden bir adam büyüleyici ve güzel bir genç kadına aşık olmuş. Ve zarafetin ve mükemmelliğin örneği olan bu genç kadın, sevdiği ve onun tarafından sevilen bir erkekle evliymiş. Ve başkaca, saf ve erdemli olduğundan, ona tutkun olan adam, bir türlü onu baştan çıkarmanın yolunu bulamıyormuş. Ve sonuç alamadan, çok zaman geçip sabrını yitirdiğinden, ya onun inadını kırmak ya da kendisinden öç almak için bir çare bulmaya karar vermiş. Bu genç kadının kocasının güvenli bir hizmetkar olarak çocukluğundan beri kendilerinin yetiştirdiği ve efendilerinin bulunmadığı zamanlarda eve göz kulak olan bir genç uşağı varmış. Yüz bulamayan aşık kendisine çeşitli armağanlar vererek ve gönül okşayıcı tavırlarla davranarak bu genç uşakla dostluk kurmuş. Ve böylece zamanla bu genç adam kendini tümüyle ona bağlamış ve hiç kısıtlamadan her hususta onun sözünden çıkmaz olmuş. İşler bu noktaya ulaşınca aşık bir gün genç uşağa, "Ey falan kimse, efendinle eşi bir kez evden çıkınca gelip orayı görmek isterdim," demiş. O da "Kuşkusuz," demiş. Ve efendisi dükkanına ve hanımı hamama gitmek üzere evden uzaklaşınca onu elinden tutup eve sokmuş. Bütün odaları gezdirmiş ve evde bulunan her şeyi göstermiş. Oysa genç kadından ölç almayı iyice kafasına yerleştiren adam ona oynayacağı oyunu çoktan hazırlamış imiş. Dolayısıyla yatak odasına girince yatağa yaklaşmış ve yumurtanın beyazıyla doldurmuş olduğu bir şişenin içindekilerini yatağa dökmüş. Ve bu işi o denli gizlilikle yapmış ki genç oğlan hiçbir şeyin farkına varmamış. Bunu izleyerek adam evden çıkıp yoluna gitmiş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 505. gece olunca demiş ki, evden çıkıp yoluna gitmiş ve işte onun durumu böyleymiş. Kocaya gelince şöyle, gün batımına doğru dükkanını kapayınca evine dönmüş. Alışverişle geçen bütün bir günün yorgunluğuyla yatağına girip dinlenmek üzere uzanmak istemiş. Ama çarşafları lekeleyen geniş bir benek görmüş. Şaşırarak ve güvensizliğin sınırında güvensizlik duyarak irkilmiş. Sonra kendi kendine, kim benim evime girip de karımla yapabileceği şeyi yapabilir? Çünkü gördüğüm şey hiç kuşkusuz erkek tohumu, demiş. Ve daha da emin olmak için tacir parmağını sıvının ortasına daldırmış ve ta kendisi, demiş. O zaman öfkeye kapılarak her şeyden önce genç uşağı öldürmek istemiş. Sonra düşünce değiştirerek kendi kendine, böylesine büyük bir boşalma bu genç oğlandan gelemez. Çünkü henüz yumurtalarının şiştiği yaşa ulaşmadı, diye düşünmüş. Böyle de olsa onu çağırmış ve sesi öfkeyle titreyerek ona, "Sefil hergele, hanımın nerede senin?" diye haykırmış. O da "Hamama gitti," diyerek yanıt vermiş. Bu sözleri duyunca dinsel yasalar her çiftleşmeden sonra kadının da erkeğin de boy abdesti almalarını gerektirdiğinden kuşku tacirin kafasında iyice yer etmiş ve oğlana "Git söyle, çabucak eve dönsün," diye haykırmış. Oğlan da buyruğu yerine getirmek üzere çabucak evden çıkmış. Karısı eve dönünce söz konusu edilen yatağın bulunduğu odada gözlerini sağdan sola, soldan sağa çevirip durmakta olan koca onu saçlarından yakalamış ve yere devirip gittikçe şiddetlenen yumruklarla ve tekmelerle dövmeye başlamış. Bunu izleyerek kollarını bağlamış, eline büyük bir bıçak alarak onu boğazlamaya hazırlanmış. Ama bunu görünce kadın alabildiğine çığlıklar atmaya ve uğuldamaya başlamış. Öylesine ki tüm komşu kadınlar ve erkekler yardımına koşuşmuşlar ve onu boğazlanmak üzereyken bulmuşlar. O zaman güç kullanarak kocayı kadından ayırmışlar ve kadına neden böyle bir cezaya layık görüldüğünü sormuşlar. Kadın da "Nedenini bilmiyorum," diye haykırmış. O zaman hep bir ağızdan adama, "Eğer ondan bir şikayetin varsa ya boşama hakkını kullanır ya da yumuşaklık ve tatlılıkla azarlayarak yola getirirsin," diye haykırmışlar. Ve "Ama onu öldüremezsin, çünkü belki de lekesiz ve namusludur. Biz de onu böyle biliriz ve Tanrı önünde de kadı önünde de buna şahitlik ederiz. Kendisiyle uzun zamandır komşuluk yapıyoruz. Davranışlarında suçlanacak hiçbir şey görmedik," diye eklemişler. Tacir, "Bırakın şu namussuzu geberteyim. Ahlaksızlığının kanıtını görmek istiyorsanız yatağına soktuğu adamın bırakmış olduğu sıvı lekeye bakmanız yeter," diye yanıt vermiş. Bu sözleri duyan komşu kadın ve erkekler yatağa yaklaşmışlar ve her biri parmağını lekeye sokarak "Bu erkek tohumudur," demiş. Ama tam o anda genç oğlan yaklaşıp sıvının çarşafın emmediği kısmını bir tavaya toplamış ve içindekileri pişirmek için ocağa koymuş. Sonra da pişirdiklerini almış ve yarısını yemiş, yarısını da orada bulunan ötekilere dağıtmış. ve onlara "Tadın şundan, bu yumurta akıdır" demiş. Ve hepsi tadarak gerçekten yumurta akı olduğunu anlamışlar. Koca da karısının masum ve haksız olarak suçlanmış ve cezalandırılmış olduğunu anlamış. Ve onunla uzlaşmak için acele etmiş ve barışmalarını sağlamlaştırmak için ona 100 dinar ve bir altın gerdanlık armağan etmiş. Böylece bu kısa öykü her çeşitten beyaz olduğunu ve ancak aklı başında bir kişinin aradaki farkı anlayabileceğini kanıtlamak içindir. Şehrazat bu fıkraları Şah Şehriyar'a anlatıp bitirince susmuş. Şah da "Gerçekten Şehrazat bu öyküler son derece eğitici. Dahası ruhumu öylesine dinlendirdiler ki şimdi artık baştan aşağı olağan dışı bir öykünü dinlemeye hazırım" demiş. Şehrazat da "Kuşkusuz şimdi anlatacağım öykü tam da senin istediğin gibidir" demiş. Karadaki Abdullah ile denizdeki Abdullah'ın öyküsü. Arapça metinde Abdullah, İberri ve Abdullah İbahri olarak geçiyor. Ve Şehrazat Şah Şehriyar'a şöyle demiş. "Anlatırlar ki ama Tanrı en doğrusunu bilendir. Bir zamanlar mesleği balıkçılık olan Abdullah adlı bir adam varmış. Ve bu balıkçının besleyeceği 9 çocuğu ile bir anası bulunuyormuş. Ve çok fakirmiş. Öylesine ki mal varlığı olarak sadece ağı varmış. Ve bu ağ onun dükkanı yerine geçiyor ve ekmeğini kazanma aracı oluşturuyor. Evi için tek yardım kapısını aralıyormuş. Bu balıkçı her sabah avlanmak için deniz kıyısına gider ve az miktarda balık avlayarak bunları satar ve kazandığı parayla nasip dağıtanın saptadığı ölçüye göre çocukları için harcamalar yaparmış. Ama o gün çok balık tutmuşsa kazandığıyla karısına mükemmel bir yemek hazırlasın diye yiyecekler sağlar, meyve satın alır ve hiçbir kısıtlama ya da arttırma yapmaksızın ve elinde hiçbir şey bırakmaksızın hepsini ailesi için harcar. Kendi kendine "Yarının ekmeğini yarın kazanırsın" dermiş. Ve böylece ertesi günün payını düşünmeden günübirlik yaşarmış. Durum böyleyken karısı bir gün 10. oğlunu doğurmuş. Zaten Tanrı'nın takdiriyle aynı şekilde öteki 9 çocuk da oğlanmış. Ve tam da o gün Abdullah'ın fukara evinde hiçbir şey yokmuş. Karısı da kocasına, "Efendi, evde bir boğaz daha arttı ve günün ekmeği de ortada yok. Gidip de şu acılı anımızda bizi ayakta tutacak bir şeyler aramayacak mısın?" demiş. O da, "Ben de hemen çıkıp bu yeni doğan çocuğun uğruna gelecekteki mutluluğun ölçüsünü anlamak için Tanrı'nın lütfuna güvenip ağımı denize fırlatarak avlanmaya gidiyordum" diye yanıt vermiş. Karısı ona "Tanrı'ya güven" demiş. Balıkçı Abdullah da ağını sırtına vurmuş ve deniz kıyısına gitmiş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.